Teknoseyir'in haftalık gündem değerlendirme podcastine hoş geldiniz. 14-20 Mart 2011 tarihleri arasında vuku bulan teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Murat Gamsız var. Arkadaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar Özkan.
Hafta nasıl başladı, nasıl geçti? Geçen hafta da biraz eksikti aslında. Cuma günü kayıt yapmıştık podcastimizi fakat hemen arkasından birkaç gelişme oldu.
Sürpriz iki gelişme oldu değil mi? Hiç beklemediğimiz. Biri Türkiye'den, biri dünyadan. Hani önce Türkiye'de olanı dile getirelim. Dünyada olan çünkü daha geniş etkileri var. PC World Türkiye dergisi kapandı. Aniden. Hiç beklemediğimiz bir gelişme. Çalışan ekip, meslektaşlarımız hani o bir grup dergisiydi. Grup içindeki diğer IT yayınlarında profesyonel kurumsal alana yönelik yayınlarda devam edeceklermiş. Bir donanım editörü arkadaşımızla yollarını ayırmışlar. Ama böyle bir ani bir kapanma kararı geldi. Ve şu anda sonuçta Türkiye'de artık aylık iki bilgisayar dergisi var galiba değil mi?
Evet, evet. PC.net ve Chipkal. Bunu zaten detaylı değerlendireceğiz. Bir diğeri de Japonya depremiydi.
Evet, sürprizlerden ikincisi.
Onun teknolojik alanda yansımalı neler olacak, bunları ele alacağız. Murat, senin tarafta nelerdi bu hafta gündem?
Valla bu hafta benim tarafım sakin de hep bu mevcut gündemle aslında hepimizin ortak gündemi sayılır bunlar. Bunlarla uğraştık. Öte yandan benim kendi yine havanın biraz güzel olmasıyla bu da birkaç gündür hava iyi gidiyor. Dersler çok yoğunlaştı bizim biliyorsun fotoğrafçılık derslerimiz var. Bunlarla geçti benim kendi gündemim ama özellikle şu Japonya depremi bayağı bir gündeme oturdu. Hepimiz takip ettik çünkü bizi yakından ilgilendiriyor. Yani ister bilgisayar sektöründe ol, ister fotoğrafçılık sektöründe ol. Her şeyin, teknolojinin kalbi Japonya.
Evet.
Gündemi aslında birazcık Murat galiba hani İbrahim Tatlıses'in gölgesi altında kaldı. Aslında daha da önemli bir konu. Yansımaları daha da
İbrahim
çok olacak
Tatlıses
konu.
İbrahim
yok. Japonya depremi bizim hani imparatorun gölgesi altında kaldı. Hep o konuşuldu. Şimdi hani onun durumu belli oldu. Şimdi objektifler Japonya'ya yönelecek galiba.
Evet. İsterseniz ben her zamanki bir gündemi listeleyeyim. Arkasından tamam. Madde madde konuşmaya geçelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi PC World Türkiye kapandı. Japonya'daki deprem
dünyayı
salladı. Bizi de üzdü, çok üzdü. Dünyayı salladı hakikaten. Internet Explorer 9 çıktı. Microsoft'un yeni web tarayıcısı. Yine Microsoft'tan bir haberimiz var. Zoom üretimini bırakıyor. Sadece yazılım olarak devam edecek. Steam hesabı olanlara uyarılarımız olacak hesaplarını satmaması için. Bununla ilgili bir haberimiz var. John Carmack'ın enteresan açıklaması var. Artık DirectX'in OpenGL'den daha iyi olduğunu belirten ki John Carmack OpenGL'in en büyük destekçilerinden
evet,
bir tanesiydi.
Öyle.
Sanal basının geliri yazılı basını geçmiş durumda gözüküyor. Küresel pazara baktığımızda ülkemizde hakikaten öyle mi? Burada 3 tane farklı online yayın yönetmenleri olarak bu konuyu kendi açımızdan değerlendireceğiz. Facebook'un fırsat sitelerinin yaptığı işe kısmen gireceği haberlerini duyuyoruz. Burada Facebook nasıl yer alabilir? Bunu tartışacağız. Nintendo Wii'nin dönemi kapanıyor. TTNet tarafında haberimiz var. Steam'e rakip olacağını belirttikleri Play Store platformu, tırnak içinde bunu diyelim, lansmanı yapıldı. Crysis 2 ile beraber. Ülkemizdeki teknoloji mağazalarından birisi olan Saturn'un Taksim'de, Beyoğlu'nda Türkiye'nin en büyük teknoloji mağazası
iddiasıyla
açıldığını gördük. Bunu konuşacağız. Tamamlanmış bir mağaza mı? Neler var, neler yok? XXX uzantılı sitelerin artık onayı geliyor. Asus'un Cuma günü yani 18 Mart'ta yaptığı bir basın toplantısı vardı. Burada da Asus'un Türkiye pazarında tabletler ve mobil telefonlarla nasıl yer alacağını bilgilerini edindik. Bunları konuşacağız. Ve korsanların Microsoft'un Points sisteminin algoritmasını çözmesi ve sahte MS puanı basan kalpazanların yaklaşık 1 milyon dolarlık zarar yaratması olayı var. Gündemimiz bu haftanın gündemi böyle. Hemen başlayalım.
Evet.
PC World'un kapanması. İlk Levent abi senin düşüncelerini alalım bununla ilgili. Sanırım herkesin bu konuda söyleyeceği birkaç şey olacak.
Valla beklemediğimiz bir karardı. Çünkü zaten bilgisayarda, aylık bilgisayar dergi sayısı çok azalmıştı. Türkiye pazarının sadece şu andaki haliyle 2 aylık dergiyi besleyebilecek kadar olduğuna inanmak istemiyorum. Ama öyle gözüküyor. Bir yandan çok hani derinine girersek başlı başına bir program konusu olabilir. Hani bu mesela PC World özellikle. Ben de zamanında PC World'de çalıştım. Herkesin, her editörün yolu PC World'de çekişmiştir. Çünkü o kadar çok PC World öldü dirildi ki Türkiye'de. Hani ben kaçıncı dirilişinde çalışmıştım hatırlayamıyorum. Üçüncü dirilişinde miydi neydi? Hani anlamsızca bir hayatta tutulma çabası. Hani bu lisanslı dergilere bir Türkiye'de bu bir hayranlık var. Halbuki hani içerik zaten Türkiye'de oluşturuluyor. Hani Çip hani bugün en şöhretli dergi, en büyük dergi. Hani Çip de lisanslı bir dergi ama içeriği harıl harıl Türkiye'de hazırlanıyor. Çok az yabancı içerik kullanıyorlar. Buna rağmen Türkiye'de yayıncılar PC Magazine, özellikle PC Magazine ve PC World boyutunda hani sadece o logo için lisans ücreti ödüyorlar. Niye? Şart mı? Tartışılır. Yani ben şart, yani anlamsız görüyorum ama dediğim gibi çok uzatmayalım. Bu başka bir program konusu olur. İşte meslektaşlarımız o aynı grup içindeki başka dergilere kaymışlar. Dolayısıyla hani pek bir sıkıntı hani en azından şu an için gözükmüyor. Hani
bir tek Levent galiba.
Evet.
İşten çıkartmış, evet. Levent Özgürel.
Ama o da çok deneyimli bir editör. Nasıl tabii olsa hani
deneyimle çok daha iyi noktalara gelecek.
Açıkta bir kalmayacaktır çünkü aranan zaten bir hani meslek diyeyim. Hani ihtiyaç, elemana ihtiyacı olan bir kadro, bir konu. Levent inşallah daha güzel bir yerde devam edecektir.
Sen ne diyorsun Murat?
Levent abi şey dedi, sürpriz bir durum dedi. Ama açıkçası Türkiye'de bir derginin kapanması her an olabilecek bir şey bence. Yani
o, orası öyle değil. Tabii yani, tabii haklısın.
Şeyini bilemeyiz, ticari açıdan neden kapanmıştır açıkçası çok bizim bilebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü işin içinde bir Amerika ayağı var PC World'un. Belki aralarında lisans anlaşması bozuldu, bir şey oldu. Bilemezsiniz ama en azından bir derginin Türkiye'de yayına devam etmesi çok zor. Her an herkes kapanabilir yani. Yarın öbür gün Çip bile kapanabilir. Yani çok fazla şaşırmamak lazım.
Çünkü ya umarız günün, kapanmaz tabii yani.
Günün sonunda kaç tane satıyorsun? Bir de öyle bir şey var ve dergilerin satışları, bir de nüfusu oranları, yani artık şeye de oranlayabiliriz. İnternetin girdiği yerlerde bilgisayar da olduğunu düşünürsek onların kaçta kaçıdır? Yani inanılmaz düşük bir oran.
Galiba Murat şöyle bir şey mi var? Özkan da belki bu konuda bir şey söylemek isteyecektir. Şimdi sadece yazılı boyutta kalan, kendini bir de online boyut geliştirmeyen, hani PC World'un bir online boyutu vardı ama zayıftı, genç kalmıştı. Dergiler daha zorlanacak galiba. Ya da zorlanıyorlar.
Evet. Orada en iyi toparlayan Çip oldu. Açık konuşmak gerekirse. Yani online tarafı toparlayan. Hatta iyi de durumdalar. Şimdi PC World'un ekibi çok ufaktı. Şimdi bir ekip hem dergi çıkartıp hem web sitesini ciddi bir şekilde ayakta tutması mümkün değil. Mümkün değil. O çok zor.
İki iş.
Kesinlikle öyle. Yani şimdi ben neye takılıyorum PC World'un kapanmasında? Dergilerdeki şimdi içerik olayına vesaire hiçbir şekilde değinmiyorum. Yani bir derginin içeriği iyi olabilir, kötü olabilir vesaire. Ama her yayının iyi olduğu birkaç firma vardır aralarının. Beraber iş geliştirdikleri vesaire. Şimdi bir taraftan bu zincir mağaza dediğimiz işte Vatan, MediaMarkt, işte Saturn pıtır pıtır çoğalırken, ciroları inanılmaz rakamlara gelmişken, o kadar satışlar yapılırken bir taraftan yazılı basının reklam diye ağlıyor durumda olması, reklam bulamıyor olmaları çok büyük bir tezat. Yani burada acaba nasıl şeyler dönüyor? Yani biz de tabii online tarafta olarak zincir mağazaların şeylerini, reklam tarafındaki bize sıkıntılarını yaşıyoruz. Mesela PC World dergisini son aldığımızda çok az sayıda reklam kalmıştı. Ki o reklamlarla da bir dergi ayakta da tutmak çok mümkün değil de.
O tezatı kuvvetlendiren bir şey, PR ajansların sayısı da artıyor. Yani bizimle çalışan yani PR ajanslarının sayısı da artıyor ama yayınlar artmıyor.
Şunu diyebilir miyiz? Bizim üzerimizden, basın üzerinden para kazanan PR ajansları artarken basın hiçbir şey kazanamaz.
Evet.
Hale yavaş yavaş geliyor gibi bir şey geliyor.
Yani zincir mağazalar bütçeleri emip bitiriyor. Çünkü hani biliyorsunuz hani bir firmanın bir zincir mağazaya girebilmesi için üstüne para harcaması, ciddi oranda para harcaması gerekiyor. Daha sonra da zincir mağazada işte daha önce konuştuk promotör dediğimiz elemanını çalıştırması gerekiyor falan. Bence zincir mağazalar bütün bütçeleri alıp götürüyor. Zincir mağazaların taleplerini karşılamak için reklam bütçeleri kullanılıyor. aslında hani farklı bir bütçe olması gerektiği halde. Ve basınla çok hızlı şekilde sırt çevriliyor.
Evet, bunu programda aslında detaylıca ele almak gerekiyor değil mi Levent abi? Yani zincir mağazalar piyasayı, bizim bulunduğumuz sektörü aslında olumsuz yönde ne kadar fazla etkilediğini bunları konuşacağız, masaya yatıracağız.
Yani zincir mağazalar yayıncılık yapmaya kalkıyor. Yani şu insert dediğimiz şeyden para kazanıyorlar üzerinde. Bunu mesela
sayfasında yaklaşık 3000 euro kazanıyorlar.
Yani dinleyicilerimiz bunun farkında değildir doğal olarak ama adamlar bizimle rakip dergicilik yapıyorlar sanki.
Evet, çok bizden garip. Daha çok kazanıyorlar.
Yani onu konuşalım, aynı bir program olsun.
Aynen. Bir diğer detaylı konumuzda Japonya'daki 9.07'deki deprem yarattığı hasar ve Japonya kökenli birçok teknoloji firmasının dünya pazarında yaratacağı etkiler. Bu ne tür krizler yaratabilir? Bunun bu konuları var.
Girmeden önce farkında olmak lazım. Yani daha önce dedelerimizin, belki biraz babalarımızın başına gelmediği takdirde bilemeyeceği şeyleri biz ayaklarımızı uzatarak izleyebilir durumdayız. Evet. Ve bir sürü de felaket oldu. Atıyorum adam çıktı uçağı kaçırdı, çaktı göklerine. Evet. Hop, biz canlı yayında izledik.
Evet.
İlk uçağı kaçırdık da ikincisi vurdu.
Gördük.
Hepimiz gördük. Savaşlar artık sanki bilgisayar oyunu gibi izliyorsun. Evet. Bazen canlı izliyorsun, bazen gecikmeli ama izliyorsun televizyonda. Evet. Kurulup izliyorsun. Bu da öyle bir deprem oldu. Yani tarihe geçecek bir olayı. Biz canlı canlı gördük o dalganın gelişini, Japonya'yı vuruşunu. Bu teknoloji yüzünden artık ben şey düşünüyorum. Yani bizi ne şaşırtabilir acaba? Hep her şeyi görüyoruz. Artık her şeyi görüyoruz.
Hiçbir şey şaşırtmaz.
Bir şey kaldı yani. Doğrudan uzaylıların gelip karşımıza çıkması kaldı. Onu da zaten hazırlıklıyız. Sinemalarla olsun, dizilerle olsun. Yani evet. Hatta şunu da düşünmek lazım. Uzaylının geldiği gezegende acaba insanlarla ilgili o kadar film yapılıyor mudur? Hiç zannetmiyorum. Yani onlar buraya geldikleri zaman daha çok şaşıracaklar. Yani evet. Bizi hiçbir şey şaşırtamaz doğru, şu anda. Doğru. Ve bunu şöyle, bu olayı değerlendirirken şuraya bağlayacağım konuyu. Şimdi eğitim aldığın eğitime göre, işte kültürüne göre bu olayı şöyle değerlendirebilirsin. Ya dünyanın en hazırlıklı ülkesine bakın ne oldu? Su aldı götürdü.
Evet.
Şimdi bizim yaşamamız aslında bir şans. Şu anda yaşıyor olmak, hayatta olmak.
Tabii,
bunu
tabii.
İyi değerlendirebiliyor musun? Böyle hayatını sorgulatır insana bu tip olaylar. Ondan, ya da şey de olur, ilahi açıdan bakarsın ya acaba bu işte ne mesaj vardır diye oturup düşünebilirsin. Bu da olabilir yani. Kimse bir şey diyemez böyle düşündüğün diye. Ama herhalde şu biraz hatalı bir düşünce olur. Yani bu haberi duyardım ben falan. Tam iPad alacaktık, şimdi fiyatları artacak diye. Böyle bu herhalde bu yanlış bir düşünce olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir bakış var. Yani şu an çünkü o yüzden ben Özkan'ın sözünü kestim biraz. Hemen rakamlara girmek istemedim. Çünkü doğrudan buna girdiğin zaman bunun içinde insanlık yok. Yani
tabii.
Rent fiyatları artacak diye oturup üzülmeyeceksin. Yani bu üzülüyorsan bir kendini bir sorgulayacaksın.
Tabii,
yani bir
tabii.
Şey bir yerde de sen yamulmuşsun. Yani bu tabii. Düşünce şekliyle olmaz.
Yani evet. O sonuçta yüzden, hani kıyıya vurmuş balıklar gibi kıyıdan ceset toplanıyor.
Evet,
hani
evet.
Sabah kalkıyorlar, kıyıda 3000 ceset evet. Var. Hani korkunç bir şey.
Ve yani şundan da çok eminim. Şimdi dünyada bir sürü insan ya şu Japonlar tamam oldu işte biraz ıslandılar, sallandı artık şu tezgahların başına geçseler de şu bizim stoklar erimeden başlasak diye. Yani bunu düşünen insanlar kesinlikle var şu anda. Ama adamlar daha belki en büyük felaketlerini yaşamadılar. Daha nükleer kriz sona ermedi.
Öyle öyle.
Yani belki o tesisler bir daha hiç çalışamayacak. Ve şöyle bir baktığın zaman zarar gören tesisler hep bu depremden ve daha sonra tsunami'den en çok etkilenen yerlerde. Bunun iki türlü etkisi var. Bir, tesislerde zarar var. İkincisi, tesislerin sağlam duruyor. Ama tesiste çalışacak adam ya ölmüş ya da onun ailesi ölmüş. Gidecek yeri yok.
Evet.
Mesela Apple burada güzel bir şey yapmış, uygulama yapmış. Demiş ki, evleri yok adamların, çalışanların. Demiş ki, mağazada kalın. Mağazalarında da yatabilirsiniz. Ailelerinizi de toplayın. Mağazalarımızda kalın. Bütün elektriği, suyu, internet ne varsa kullanın.
Güzel.
Mağazalar yani çok ciddi korumuşlar kendilerini, bu çalışanlarını. Ama tabii fabrika işçilerini falan filan bunlar
tabii,
çok
tabii.
Daha yüksek adette insanlar çalıştığın yerlerde. Mecbursun kapatacaksın tesisini. Ve şu anki durumda da tesislerin ne zaman açılacağı birçoğunda belli değil. Süre veremiyorlar. Çünkü parası olan da herkes yani. Fabrika sahipleri, firma sahipleri de bu işin altından kalkmak için gerekli fonlamaları, organizasyonları yapmak için ya gönüllü oluyorlar ya da zaten onlara bu görevler veriliyor. Hmm. Şu an yani konsantrasyon tamamen Japonya'yı ayağa kaldırma üzerine.
Şimdi Japonya aslında tabii ki bilgisayar konusunda hani çok büyük üretici değil. Hani değil. Çok biz kendimize hani bizim insanımız Japon malı falan diye şartlamıştır. Hani Çin malını beğenmez
sana
falan
ama. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bellek üretiminin %40'ı Japonya'da yapıyor.
İşte şimdi şöyle hani anakart, Japonya'da anakart bilmem ne bitmiş bilgisayar falan üretilmiyor. Japonya'da ya bellek ya yonga üretiliyor. Pil konusu var.
Çok ciddi bir soru. Ha,
pillerin o hücre denilen bölümleri üretiliyor. Bunlarda bir de şu var. Hani bizim görmediğimiz, bilmediğimiz. Ya şimdi şöyle bir konu var. Önünde bir bilgisayar. Bu bilgisayarın içindeki ufacık bir hani 0.01 dolar değerindeki bir diyot. Hani olmazsa o bilgisayar üretilmiyor işte.
Biz hep diyorduk ya Japon kapasitör kullanılmış falan diye.
İşte ve onlar hani ya bugün Asus, daha sonra değineceğimiz Asus toplantısında şöyle bir bilgi verildi. 2 ay boyunca diyorlar üretim etkilenmez dünyada. Hani bilgisayar, bilişim sektörü ya da işte elektronik sektörü etkilenmez. Ama diyorlar 2 ay içinde Japonya kendini toparlamazsa, üretime geçmezse fiyat artışı da diyorlar bekleyin. Sıkıntı da tedarikte bekleyin. Ne olacağı belli değil.
Türkiye'deki bazı tedarikçilere sordum. Daha pazartesiden itibaren bile artış bekleyebilirsin diyenler oldu.
Birazcık da şeydiler. Fırsatçıların tabii şeyidir.
Düşük stoklu
dünyada.
Sonuçta bir biraz borsa.
Evet.
Yani spekülasyon yani.
Bellek fiyatı günde bilmem kaç kere değişiyor borsasında.
Dün mesela 3 defa değişmiş. DDR3 4 GB'lık 1 dolar oynamamış. Sabahtan akşama kadar artış.
Yani, sıkıntı şu. Yani içinde bellek olmuyor. En çok sıkıntıyı orada yaşayacağız zaten olursa. İçinde bellek olan her şeyin fiyatı oynayabilir. Fiyatı boş verin. Bulamayacak hale gelebilirsiniz.
Bakalım. Bakalım. Yani izleyeceğiz. Takip edeceğiz.
Diğer taraftan Canon, Nikon gibi üreticilerle esas onlar da. Yani onların üretimi Japonya'daydı. Evet. Nikon'un şu an üst seviye makineleri üretilmiyor. Çünkü o tesis tamamen kapalı. Diğer orta seviye, giriş seviyesi makineleri Japonya dışında üretilen fabrikalarda devam ediyor ama Nikon tamamen üst seviyede kapanmış durumda. Özellikle benim burada tavsiye edeceğim şey içinde bellek olan ürünler, tablet olsun ya da işte fotoğraf makinesi olsun Japonya menşeli, bu lens olsun, bunları almayı planlayan kişilere bu işin acele etmelerini tavsiye ederim. Yani şu aralarda almakta fayda var. Hı. Çünkü ilk bu ürünlerde sıkıntı çıkacak, çıkarsa.
Şimdi yalnız fiyat artışları şöyle düşünelim, bir de orada lafını kesiyorum Murat. Mesela bir tablet PC. Bir tablet PC'nin içinde kullanılan bellek var. Belleğin fiyatının %15, %20 artıyor olması o tabletin tamamında %20'lik bir artışa sebep olmuyor.
Tabii.
Daha düşük bir oranda artışa sebep oluyor.
Artışın sebebi olmayacak zaten. Artışın sebebi sen ürün bulamayacaksın.
Evet.
Ürün bulamayacak olan ürünlerin fiyatı o yüzden artacak. Evet.
Ya tabii şimdi mesela bazı ürünlerde kalkıp da işte Apple iPad'i 499'dan 600 dolara çekmez.
Zaten şu anda bile biliyorsun iPad 2 açıklandı. Türkiye piyasaya da çıkacak ülkeler listesinde yer almıyordu.
Yok. Şimdi 25 Mart'taki partide de yok.
Evet. O yüzden yani böyle bir şey eğer vurursa zaten daha da ötelenir gibi.
Evet.
O zaman buraya iPad 2 getiren birileri de daha da yüksek fiyata satacak. Evet. O açıdan artacak.
Bu arada aklımıza gelen Japon firmaları sayalım bir taraftan.
Çok var.
Hani Toshiba başta. Bilindik derken yani ne kadar adamların güçlü olduğunu da aslında.
Sony.
Tabii Sony, Nikon, Canon, Toshiba.
Sanyo, Panasonic.
JVC.
Neredeyse bütün elektronik firmaları.
Casio.
Casio.
Yani şey Kujitsu, derler, Kujitsu. Bizim Tayfun Erkeskin'in lafı vardı. Japonya, yani dünyadan baktığın zaman Japonya'da Sony gözüküyor. Hükümetler, siyasiler hiçbir şey gözükmez derdi. Atıyorum tabii. Bugün Libya'ya baktığın zaman bir Kaddafi'yi görsün, başka bir şey görmezsin gibi. Şimdi orada ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Mesela Nokia, bu Microsoft işbirliği herhalde uğursuz etki yaptı. Toshiba, Nokia'nın sensörlerini verilmiş. Fotoğraf makinesi algılayıcılarını. Oradan alıyor şeyler için, telefonlar için. CMOS fabrikası kapanmış Toshiba'nın. Ne zaman açılacağı da belli değil. İçinde CMOS kullanan foto, video şeyler, telefonların üretiminde sıkıntı olacak. Hatta
ne alaka dersin ama.
İşte senin dediğin şeyin örneği bu. CCD'ye geçmeyi düşünüyorlarmış eğer öyle bir şey olursa. Mesela.
Yani bakalım etkilerini daha göreceğiz.
Şöyle bir şey var. İçinde felaket senaryosu barındıran oyunların çıkışları ertelenmiş. Ondan
sonra. O da
sonra,
moral şeyi mi? Moral.
Evet onun için. Mesela PlayStation 3'te Yakuza. End of the End, Motor Storm 3, Apocalypse. Yani böyle içinde zaten içinde Apocalypse geçmesi bile yeterli. Böyle içinde deprem barındıran, felaket barındıran oyunların ertelendiği açıklanmış.
Allah Allah. Hadi
bakalım. Bu da saygıdan işte.
Bir sonraki maddeye geçelim mi? Bu arada.
Tabii.
Internet Explorer 9'un çıkışı var. Birkaç gün evvel çıktı. Her saniye 27 defa indirilmiş ortalama ilk gün içerisinde.
Ha, bu masada oturan hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Çünkü hiçbirimiz, yani bırakalı ne kadar oldu, kaç yıl oldu?
Hiç hatırlamıyorum vallahi.
Firefox'un neredeyse ilk sürümlerinden beri evet. Firefox
oynuyor. Ki sen onu da bıraktın.
Yani.
Ya ben Chrome'a geçiş daha, yaptım. Evet.
Windows XP'de çalışmıyor.
Çalışmıyor
bu,
evet.
Bu en o büyük güzel bir şey. Yenilik.
En güzel tarafı o. Şu XP'yi de artık bırakmaları lazım insanların çünkü destek yok artık.
Hani 10 yaşını buldu.
Evet.
Şimdi ben birkaç bilgi vereyim Internet Explorer 9 ile ilgili. Bir kere hızlı olmuş. Hı. Yani Microsoft biraz Google Chrome'dan biraz feyz almış diyelim. Hı hı. Yani şey yapmayalım.
Hız derken hangi hızdan bahsediyoruz?
Açılış içi sayfaları render etme hızı. Çünkü açılış hızında da çok ciddi sıkıntılar vardı.
Evet, kesinlikle.
Tıklıyordun program açmak için, açılmıyordu. Şimdi bayağı hızlanmış. Ara birim çok sade. Chrome kullananlar tipine çok şey kalacaklar. Alışık gelecek yani. O yüzden tasarım olarak Chrome'a benzer, hız olarak iyi. Daha iyi bir tarayıcı olduğu kesin. Güvenlik konusunda birkaç yenilik
daha var. Daha iyi derken eskisinden daha iyi.
Eskisinden tabii. Internet Explorer 8'e göre daha iyi. Ben kurdum sistemime. Yani açıkçası Chrome ve Firefox'un yerini alır mı? Şu an için hayır. Biraz daha kullanmak. Bu biraz alışkanlıkla ilgili. Çünkü evet. Kullandığımız eklentiler var. Hayatımızı tabii. Kolaylaştıran. Bazı arkadaşlar tema kullanıyor. Benim dikkatim ne çekti onu söyleyeceğim. Birkaç da ilginç notum var. Google Chrome'da biliyorsunuz arama adres çubuğu aynı zamanda arama çubuğu. Evet. Bir şey kelime yazıyorsunuz mesela TeknoSeyir.com net yazmazsınız onu Google'a aratıyor. Ben Internet Explorer 9'u kurdum. Hiçbir yer yapmadım. İlk açtığımda çubuğuna ilk başta TeknoSeyir yazdım. Acaba arama yapıyor mu diye. Çok ilginç bir şekilde Google'da arama yaptı. Bing'de değil.
Ama o senin sistemindeki default arama motoru şeyine saygı göstermiş olabilir.
Olabilir.
Yani normalde onu override eder, kendini koyar. Evet. Ama herhalde Microsoft şu mahkemelerden falan canının yanmasından bıktı. Bu sefer hani aman adamın ayarlarına dokunmayalım da bir mahkeme daha açılmasın dedi herhalde. Yoksa Microsoft evet. Google'ı kullanması dünyanın da tersine dönmesini gerektirirdi.
Aynen. Bu ilginç bir nokta.
Tabii.
Aslında.
Genelde siler atar. Hani Microsoft eski ayarları.
Evet. Şimdi Microsoft biraz şeye kafa yoruyor. Ya bizim Internet Explorer kullanımız niye düşüyor kardeşim diye biraz kafa yoruyor. Şimdi biraz piyasa değişiklik oldu. Zamanında Microsoft bir tek geldi. Yani işletim evet. sistemi alınca yanında başka bir tarayıcı gelmezdi. Zaten çok Chrome gibi alternatif yoktu. Firefox o kadar daha yeni yeni gelişmekteydi. İnterneti biz kurmak zorundaydık. Sonra tekelcilik davaları açıldı Avrupa'da. Nedendi? Yeni alınan sistemde kullanıcıya hangi tarayıcıyı yüklemesi gerektiğini işletim sistemi kurumunda soracaksın kardeşinden de.
Evet.
Bugün kullanıcı bu işletim sistemini kurduğu zaman karşısına 5 büyük alternatif geliyor. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Bunların arasından seçim yapıp istediğini kurabilirsin. İstersen hepsini kurabilirsin. Bu bir kere kullanım oranı otomatikman aşağı çekti.
Evet.
İkinci konuysa mesela benim kullandığım Sony notebooklarda Google Chrome varsayılan tarayıcı olarak geliyor. Yani evet. üreticilerin de yaptığı bir takım değişiklikler oldu. Bu demek oluyor ki demek ki Sony Vaio kullananların belki istatistik çıkarsak %90'ı belki Google Chrome kullanıyor.
Sen Firefox'u niye bıraktın?
Neden bıraktım? Çok fazla tab açtığımda ciddi yavaşlamalar oluyordu. O yüzden Chrome'da peki, o şeyleri yansamadım.
Hiç baktın mı? Bu çok tab açtığın zaman bellek tüketiminin artışı Chrome'da nasıl? Bellek tüketimi açsan?
Hayır incelemedim. Çalışma yapısında farklılık var biraz. Chrome her şey için ayrı bir proses açıyor. Hı. Her tab için. Dolayısıyla kilitlenen tab sadece o tabı etkiliyor. Hı. Diğer Chrome etkilemiyor. Firefox öyle değil ama. Bir tab gittiği zaman kilitlenme oldu. Mesela flash diyelim ki fazla işlemci yüklendi. Tarayıcı çökertti. Hop tüm pencerelerin birden gidiyor. O açıdan Chrome biraz daha güvenli gibi ama Firefox'ta yeni sürümü Firefox 4'ü buna biraz hani daha hızlı gelmek istersen 22 Mart'ta çıkartıyor.
Yani bugünlerde gelmesi lazım onun.
Evet. O da gelince merakla bekleyeceğiz.
Ama Firefox beta ya da release candidate geliyor. Yani final gelmiyor.
Değil. Evet.
Değil mi? Daha yani yolu var onun. Evet. Microsoft biraz hızlandırdı. Eskiden Microsoft bir İnternet tarayıcısı yeni sürüm çıkartınca olay olurdu. Hani evet. Internet Explorer 6 ile 7 arasında kaç yıl? 6 yıl mı geçti? Ne oldu? Çıldırdı herkes. Evet. Ama şimdi gittikçe 7, 8, 9 hızlanmaya
başladı. Maksimum 8 ay diyor Microsoft. 8 ay içinde benim bir sonraki sürümüm çıkacak diyor.
Seneye
9,5 yani. Ya da 10.
O 9,5 ya da 10 doğru.
İkisinden birisi gelecek.
Hadi bakalım.
Yine Microsoft'la bir haberle devam edelim isterseniz. Microsoft'un Zoom üretimine bırakıyor olması, sadece yazılım olarak devam ediyor olması.
İsabet.
Zoom niye çıkmıştı? Hatırlarsak biraz Levent abi.
iPod'la rekabet. Evet. Hani MP3 pazarında, player pazarında iPod'la evet. rekabet. Ha, tabii şu da var. Hani bu cihazları şey düşünmemek lazım. Sadece hani biz öyle kullanıyoruz. Satın alıp evdeki MP3'lerini doldurup dinleme ama tabii orada bir de onun MP3 satma boyutu var. Tabii. Pazar boyutu var. Hani Zoom'un da o kısmı var. Hatta o Xbox'ta da aynı pazarı kullanıyorsun. Zoom hiçbir zaman öyle çok büyük heyecan yaratmadı. Hani iPod gibi bir marka haline gelemedi. Microsoft da işte donanım kısmını kaldıracakmış. Yazılım zaten var olan pazarı.
Xbox'ta zaten.
Xbox'ta
zaten
da var.
Şöyle bir şey yok mu? Apple'ın önce olduğu bir konuda sen daha sonra pazara gittiğin zaman mutlaka başarısız olursun.
Yani olmuyor.
Şu anda onu aşan bir örnek gördünüz mü siz? Herhangi bir alanda.
Şimdi yalnız size şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela bazı markalar bazı yerlerde çok güçlü değildir. Ama bazı markalarda bazı ülkelerde rakipten çok daha üstündür. Mesela Nokia'nın bir modeli Japonya'da Vertu olması lazım. Vertu yanlış isim söyleyip telaffuz edebilirim. Piyasa lideriydi.
Vertu ultra pahalı evet. telefonlar.
Pazar lideriydi. Şimdi benim garibime giden açıkçası ne biliyor musunuz? Zoom Türkiye'ye uğramadı.
Öyle.
Türkiye'de ofisi olan bir firma Microsoft. Zoom'u getiremiyor. Türkiye'de temsil edilmeyen bir firma Apple tüm ürünleriyle burada. Yani burada bir terslik var. E şimdi çekilirsin tabii yani. Sen Türkiye'ye getirmiyorsun. Avrupa'ya sokma, oraya sokma. Bilmem nereye kaç ay sonra sok. Sonra başarısız olduk diye çekil. Yani burada da hani biraz
Avrupa'da
sıkıntı
da
var.
Avrupa'da da çok başarısız oldu. Doğru. Evet. E zaten hani Xbox'ta da Türkiye'de bütün her yerde Xbox var. Microsoft'ta evet, yok. Yani. Microsoft'ta yok. Hani Microsoft'un donanım kısmında ne yaptığını anlamak güç.
Bir tek Xbox'ta tutturdular galiba bu işi.
Dünyada çok iyi tutturdular. Hatta hani ciddi bir başarı Xbox ama hani bir türlü hani Türkiye'de bu işi çözemedik.
Şimdi daha önce de tabletler hep Windows işletim sistemiyle geliyordu bir çeşit. Orada da önce olma şansları vardı. Orayı da Apple'a kaptırdılar.
Ya büyükler böyle şeylerde bazen sürpriz olabiliyor. Yani mesela hani başka bir programın konusu olur. Intel'in mobil cihazlardaki durumunu inceleyelim. Hani netbooklarda bir atom hegemonyası var tabii ki ama Intel'in gözü netbooklardan daha hafif cihazlarla uğraşabilmek. Bir türlü şey olmuyor. Bir türlü Intel bunu başaramıyor. Bir türlü cep telefonlarına Intel giremiyor. Ve iyice elinden kaçtı gitti o pazar. Hani Microsoft da Intel'le devler bazı konularda çaresiz kalıp böyle tıkanabiliyor. Bakalım Zoom hani Türkiye kullanıcısını ilgilendirmeyen bir şeydi dediğim gibi. Çünkü hani cihaz Türkiye'de satılmadı. Pazarı Türkiye'ye açılmadı. Dolayısıyla hani Zoom'un bir yazılım haline gelmesi de Türkiye'deki kullanıcıları anca hani öyle olmuş deyip geçeceklerdir.
Bir sonraki konumuza geçelim isterseniz. O da Steam hesaplarını satmayın uyarısı. Valve'den gelen. Neden Steam hesapları önemli hale geldi? Çünkü mesela bugün bayağı bir çekim yaptık Adem'le oyun bölümleriyle evet. ilgili. Kendisi 80-90'a yakın oyunu olduğunu belirtti. İşte hepsinin ortalama 40 dolardan aldığını düşünsek $3,200 gibi rakam yapıyor. Şimdi kalkıp bunu ikinci el pazarında bana $500 satarsa alabilirim. Yani o kadar oyunu.
Tabii.
Şimdi Valve onu diyor ki yapmayın. Yakalarsam öperim.
Evet bunu açıktan yani. Yapan geri zekalılar varmış. Yani bu iş öyle çıktı. Düşünsenize ben hesabımı Özkan'a satarım. Kimsenin ruhu bile duymaz. Steam'de buna engel olmaz. Yani, ama sen kalkıyorsun kendi hesabını. Kendi hesabını satıyorsun. Tabii ki adam da buna uyanıyor. Görüyor senin ne yaptığını ve satmayın diyor.
Ama
yakalarsam iptal ederim diyor. Düşünsene sattığın ortaya çıktı ve hesabını kaybettin. Adam senin $500 aldın mesela. 1000 tane oyun aldın. Adam seni çat diye kapattı.
Ama işte tabii şu var yani sonuçta ben parasını verip almışım. Hani şey değil ki ama şimdi tabii şu var. Ya en temeline inersek firmalar o ikinci el oyun satılsın istemiyor. Hiçbir tabii. şekilde satılsın istemiyorlar. Bir türlü önleyemiyorlar ve bu pazar gittikçe büyüyor. Online oyun satışı bunun bir çözümü olarak görülüyor. Çünkü hani işte account'a bağlı şeye bağlı hani fiziksel olarak satamıyorsun. Fakat da bir şeyi pek düşünmemişler. Sonuçta şu var mesela ben Steam'deki kendi hesabımdaki bir oyunu sana satamıyorum. Tabii. Hediye de edemiyorum.
Hiçbir şey yapamıyorsun.
Ama işte hesabı komple satma işi çıktı ortaya.
Daha kötüsü var. Benim kendimin birden fazla hesabı var. Ben oyunlarım arasında geçiş yapamıyorum. Şöyle bir tuhaflık oldu geçenlerde. bir oyun almışım. Bir tanesi bir hesabımda, devam paketi diğer hesabımda. Dolayısıyla oynayamıyorum ilkini. Ya ötekini oynayamıyorum ya diğerini oynayamıyorum. Evet, yani birleştirme şansım bile yok. Evet. Hesaplarım arasında i̇şte, geçiş yapamıyorum.
Komple bu satış işi çıktı. Çok kısa sürede Steam müdahale etti. İşte geçen hafta işte bir kullanıcının 2000 dolarlık oyununu olan hesabını kapamışlar sattın diye.
Ve şöyle bir şey var. Sen oyunu sonra böyle bağıra çağıra satarsan hesabını, onu alan kullanıcı da muhtemelen Steam'den birisi olur.
Yani.
Senin enselemesi çok kolay olur.
Gerçi tabii şu var. Hani mesela Steam'e de bakıyorsun. Mesela adam şunu söylüyor. Arkadaşlar var. Hani Steam'de de Facebook gibi arkadaş grubu kuruyorsun kendine falan. Hani ben şimdi hesabımı Özkan'a sattığım zaman ben o arkadaşları account'umdan sileceğim mi? Öyle yapmam gerekir. Yoksa ben direkt kendi şifremi Özkan'a vereceğim mi? Yani. Benim o arkadaşlarım için bu bir güvenlik riski oluşturuyor. Yani güvenlik değil belki ama özel hayat işte bir şey riski. İşte falan Steam'de bunları öne sürüyor. Garip bir durum. Bir bu iptal ettikleri hesabı geri vermişler ondan sonra. Ama yani yeterince insanları korkutmaya bu yetti. Tabii. Artık bu satışta sonuçta Murat hesabını bana sattığını Steam anlayamaz.
Anlayamaz mümkün.
Ama bunu yüksek sesle yani forumda konuşur ya da böyle mikrofon başında konuşursak Steam anlar. Tabii. Ama yoksa hani normalde anlayamaz.
Anlayamaz.
Bir şey geldi yalnız. Steam Guard diye bir şey geldi geçen haftalarda bir de. Bu da şey, Steam hesabını belli bir bilgisayara bağlıyor çalınmasın diye. Çünkü account çalma da çok önemli. Çok büyük bir kavram. Belki de işte hafiften onunla da mı bağlantısı var bu ani hamlesinin Steam'in bilmiyorum.
Ya hocam çok riskli olur yani bir bilgisayara bağlanıyor olması.
Ama tabii şey yapabiliyorsun hani bilgisayarımı ben değiştiriyorum. Hani anahtarı sende. Ama elinden
yarın öbür gün alıverirler.
Ama şifreni sonuçta bir adam işte senin username'ini şifreni çaldıysa şey yapamıyor. Kendi bilgisayarında hemen login olup da devam edemiyor. Bir güvenlik önlemi.
Hazır biraz oyun tarafından konuşmuşken OpenGL'in en büyük destekçilerinden hatta geliştiricilerinden John Carmack'ın DirectX'in artık OpenGL'den daha iyi olduğunu belirtmesi.
Evet. Çok ilginç bir durum. Çünkü hani John Carmack OpenGL'in bir numaralı savunucusu, DirectX'in amansız düşmanı. Hani zamanında ne makaleler yazıldı sayfalarca, ne demeçler verildi, ne kadar kötü olduğu DirectX'in ve OpenGL'in. Aslında OpenGL'in iyi olduğu değil de daha çok DirectX'in kötü olduğu konusunda demeçler verildi. Şimdi kendisiyle yeni bir röportaj yapılmış. Ve bu röportajda diyor ki hani bu büyük bir şok. Direct3D programlama arayüzü olarak artık OpenGL'den şu anda daha iyi diyor. Neden daha iyi olduğu da aslında hani nedeni şu, yani kendisinin belirttiği nedenler şu. Multithreading, yani birden çok iş dizisini DirectX daha iyi artık yönetiyor diyor. Ya yani aslında bütün olayların dibinde şu var. DirectX, Direct3D, Microsoft bunu geliştiriyor. Yeni kendisi standardı belirliyor, sürümü koyuyor ortaya, bundan sonra bu budur diyor. OpenGL her hani fazla demokratik projenin kaderini yaşıyor. Komite geliştiriyor. Bir şeyi komiteye bırakırsan o iş gitmez. OpenGL de böyle salyangoz hızıyla ilerliyor. Çünkü bunu bir işte bir grup bir komite geliştiriyor ve orada farklı firmalar var. Her firma kendine göre çekiştirmeye çalışıyor ucundan. Ve hiçbir yere gitmiyor. Ne oluyor? İşte habire bir extension, yeni teknolojiler hep extension olarak ekleniyor. Ama extensionlar işte standart değil sonuçta. Evet. Ve dolayısıyla geliştirici de o extension'ı kullanmaya çekiniyor. Ama DirectX'de standarda ekleniyor eklenenler. Sonuçta ne oldu? Şu anda işte Carmack da görmüş ki şu anda Direct3D daha esnek. Unity yeni teknolojileri daha kolay, daha iyi destekleyen, daha kolay kullanılan bir arayüz. Ama şey diyor kendisi, OpenGL'i bırakacak mısın? Bırakmam diyor. Yani ama çünkü şöyle hani o kadar bizim diyor şeyimiz, engine'imiz çok kolay şekilde Direct3D'ye aktarılabilir. Ama diyor hani o kadar uğraşmamı şu anda gerektirecek bir kazanç yok. Hani uğraşmam ama yapacak olsam sıfırdan Direct3D'ye
yapayım. Arkasında şöyle bir şey olabilir mi? Bir standarta dayadığın zaman sırtını o standarttan diğer konsolların konsollara port etmek, çevirmek daha kolay olsa gerek.
Aslında şöyle, OpenGL zaten şey, En kolay, çünkü OpenGL her şeyde var. Dolayısıyla hani bir şeyi OpenGL'de yazdın mı en büyük silahı işte
Linux'ta da
her platformda yani çalıştırır. Directory değil sonuçta Microsoft. Hı-hı. Ama hani buna rağmen Microsoft'un sunduğu yazılım geliştirme araçları ve hani yeni teknolojileri desteklemesi artık OpenGL'i geçmiş. OpenGL artık şeyde kaldı. Hani profesyonel alanda.
Evet.
Ve Linux'ta kaldı. Zaten hani yıllardır OpenGL kullanan doğru düzgün bir oyun çıkmıyor. Yine işte hep ID Software'den bir şey çıkacaksa çıkacak. Ve onun engine'larını kullanan oyunlar. Bakalım. Yani OpenGL tabii ki var olacaktır da oyunlarda OpenGL artık iyice ya anlamsızlaştı herhalde.
Bir sonraki maddeye geçiyorum. O da sanal basının gelirinin basılı yayını geçmesi haberi.
Hangi ülkedeymiş o? Türkiye'de olmadı kesin de.
Kimde bu paralar?
Amerika'yı kastediyorlardır. Global'de de hani öyle bir şey söylenebilir. Ancak bu gelir, yani bu haber aslında çok yanıltıcı. Haberin kaynağındaki detaylar çok karmaşık. Denilen şu, işte 2000 yılına kıyasla 2010 sonundan itibaren yazılı basının gelirleri %30 oranında azaldı deniyor. Peki biz büyüdük mü? Şimdi ona bakmak lazım. Yani mutlaka 2000 yılına göre kıyaslayınca internet medyasında gelir artışı var 2000 senesine göre kıyasla. Bu çok net. Fakat günümüzdeki durumu değerlendirirsek, günümüzde kaliteli online yayın yapan yayınlar özellikle Türkiye'de yeterli maddi geliri kazanabiliyor mu? Bunun çok net bir cevabı var. Hayır. Bunun sebepleri ne olabilir? New York Times bu konuya çok eğiliyor. New York Times şunu diyor kendi sitesinde. Diyor ki kardeşim, kaliteli içerik yazmak çok daha fazla iş gücü gerektirir.
Evet.
Dolayısıyla çok daha fazla iş gücü gerektiren bir şirkette reklam gelirleri çok daha yüksek olur. Fakat firmalar o kadar at gözlükleriyle piyasaya, web sitelerine bakıyorlar ki bir New York Times'ın haber içeriğiyle bir Asparagus haber yapan, işte magazin haberi yapan web sitesinin, ben Amerika için söylüyorum bunu, benzer tutuyorlar. New York Times'a ne yaptı artık? Birkaç gün önce duyurdu. 28 Mart itibariyle tarihini yanlış anımsamıyorsam New York Times artık paralı versiyona geçiyor. Olacağı buydu. Şimdi reklam geliri kazanamayan kaliteli içeriklerin çöküşünü bu şekilde engellemeye çalışıyor New York Times. Türkiye'de de durum farklı değil. Yani biz kendi açımızdan bakalım. Bugün işte reklam sistemi, işte ajanslar üzerinden reklam geliyor. Planlamacıların, firmaların çok az bir kısmı emeğin değerine bakıyorlar.
Tabii tabii.
Yani siz işte siteye manken fotoğrafları koyup binlerce hit alabilirsiniz. Fakat bu bir kaliteli içerik değildir. Bu işte farklı bir şey yani bu. Ama kaliteli bir içeriğe verilen rakamı hiçbir zaman Türkiye'de firmalar yüksek tutamıyorlar. Bu bizim kanayan tabii yaramız. Bunun birkaç sebebi var. Bu çok ayrı bir program konusu aslında. Madde madde olarak özetleyeyim. Bir firma ayağı var. Firmaların internet yayıncılığına ve yayınlara bakış açısı. İkincisi, firmaların elinden bu gücü alan planlama ajansları, parayı elinde tutanlar, buradaki insanlar internete nasıl bakıyorlar, interneti nasıl kullanıyorlar, sizi tanıyorlar mı? Atıyorum bir firma, Türkiye'de olan bir marka ismi vereyim, işte Sony ya da Intel ya da Lenovo ya da Apple, işte reklam bütçesi harcayacak. Bunu nasıl harcıyor acaba? Çok mu bilinçli harcıyor? Bunlar hep soru işareti Türkiye'de. Ve tabii Türkiye'deki internet basınının gelirinin IT sektörü için, pardon BT diyelim, bilişim sektörünün azalmasının sebeplerinden bir tanesi de zincir mağazalar. Resmen teknoloji firmalarının bütçelerini sömürmesi.
Evet.
Bunu zaten PeaceWorld tarafında değinecek, daha da değineceğiz. Sizin düşünceleriniz neler bu konuyla ilgili?
Valla aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkamıza okuyucuyu alabilsek bir şekilde, ne o flash reklamlar insanların şikayet ettikleri olur, ne o beğenmedikleri advertorial'lar olur, ne bizler para kazanmak için iş gücümüzü böyle projeleri peşinde koşarız.
Evet.
Yani dayanacak bir kaynağımız yok. Açıkçası ben öyle bir şey hissetmiyorum. Yani bir yarın öbür gün biz New York Times'ın yaptığını yapsak ortada kalır siteyi, iki gün sonra kepenkleri
kalırız. Aynen aynen. En hani iddialı şeyler şimdi hani savunucular ortadan kaybolur.
Evet. O yüzden mecburuz biz de reklamla yaşamaya ama şu an o kanallar da kapanmaya başladı bize. Yani gidişat Türkiye'de en azından iyi değil.
artık içerik eskisinden çok daha pahalıya mal ediliyor. Evet. Çünkü çizgi çok yükseldi.
Çok yüksek.
Yani şimdi biz bu işi ilk yaparken işte webcam'le fotoğraf çekerdik. Yani 100 liralık uyduruk bir kamerayla fotoğraf çekerdik. Okuyucu da bunu hani bizim içinde bulunduğumuz imkansızlıkları bildikleri için anlayış gösterdi. Kimse görüntü kalitesi nasıl demezdi. Şimdi SLR'la çekeceksin. Donanım sistemi var. SLR'la çekeceksin. Çek bakayım webcam'le de göreyim alacağın tepkileri. Şey, çizgi yükseldi. Yani şimdi şu TeknoSeyir'in videoları için hani kullandığımız donanıma bak.
Harcanan emek. Onu ve da görmüyorlar tabii.
Bir, ben bunu geçen gün okuyucularla da konuştum. Biz şu anda TeknoSeyir'in ses kalitesini, görüntü kalitesini bir adım daha yukarı çekmek için çılgın para harcamak zorundayız.
Evet.
Ya artık hani 50 liralık bir objektif değiştirerek elde edebileceğimiz bir şey yok. Zaten HD'yi çekiyoruz. Hani profesyonel 20 bin 30 bin dolarlık kameralara geçmemiz lazım. Görüntü kalitesini arttıralım desek. Hani dolayısıyla içerik artık çok daha pahalı üretiliyor. Ama öyle bir para kazanılmıyor.
Donanım kısmını halletsen bile bir şekilde insan tarafı var bizim. İçeriği insan üretiyor. Sen istediğin canım, kadar tabii, güzel web sitesi tabii, kodla. Tabii. İstediğin kadar güzel kamera kodla. Sonuçta bunlar ne için? Bizi çekmek için.
Eskiden ne yapılıyordu? İşte benim zamanında yaptığım gibi tek bir adam web sitesinin HTML'ini de yapıyordu. Evet. Sunucusunu da yönetiyordu. Yazısını da yazıyordu. Fotoğrafını. Artık yapamıyorsun.
Yok işte. TeknoSeyir bir ekip işi.
Yani sadece sonuçta. Önde tabii ki sadece video montajı için bile ayrı birisi tabii. Arka planda arada arada çalışıyor her gün. Hani ciddi
bir
masraflar.
Sektörde yani bizim sektörde şöyle bir sorun vardır. İnsan yetişmez bir okuldan. Gidip sen yani, bir üniversiteden doğrudan öyle. Bir kimseyi alamıyorsun.
Evet, evet.
Yetişmiş insanları da çalıştırmaya kalksan dünyanın parası. Yani içerik üreten insan da pahalı. Esas değer orada zaten. Yani. Yoksa diğer ekipmanı şusunu busunu bir şekilde ayarlıyorsun ama insan olmuyor.
Ya bizim aslında yaptığımız işin ticari olarak düşünürsen akıllıca bir tarafı yok. Çünkü yok, Murat canım. Hani sonuçta firmalar sadece trafiğe bakıyor. Biz hani böyle, biz de hala romantik şövalye tavırlarındayız. Hani böyle çalışıyoruz, üretiyoruz, bir şeyler koyuyoruz. Trafik almaya çalışıyoruz. İşte trafik alacağız da, reklam alacağız da, para kazanacağız. Koy iki tane manken fotoğrafı. Senin hazırladığın beş tane SLR incelemesinden fazla hiti alsın iki günde. Hani biz modası geçmiş adamlar kaldık. Hani şimdi insanların derdi şu. Mesela eskiden hep site açılırdı. Hatırlıyorsun hani bizim yazıları çalıp çırpıp falan koyarlardı. Evet. Herkes böyle site açacağım. Hiç olmuyor artık. Bak, bitti. Çok azaldı. Çünkü artık insanlar şey derdinde. İçeriği de müşteriye ürettireyim.
Evet.
Forum açayım. Der. Bütün dert o. Çünkü forumda içerik üretmiyorsun. Sen PHPBB'yi kuruyorsun. Millet yazışıyor.
Doğru.
Sen de işte Türkiye'nin büyüğüm bilmem neyim. 50 bin tane reklam. Milletin artık avatarının altına bile reklam falan. İşte onların da ben ciddi bir para kazandıklarını sanmıyorum yani. Hmm. Yani şey değil, bir tutarlı bir iş modeli değil, bir ciddi ama hani sonuçta ortalığı karıştırıyor.
Ya tabii işin şey tarafı da var yani, mesela kullanıcılar da bazen çok sert tepki gösteriyorlar. Bazı siteler şimdi sanılıyor ki web sitesi yapıyorsun. Ya kardeşim bunun bir aylık belki sunucu masrafı belki birkaç kişinin maaşı kadar yani, bu o kadar ben farklı şey var ki parametresi.
O örneği şöyle veriyorum Özkan. Diyorum ki yani şu sitenin açık kalması için harcadığımız parayı biz Bağdat Caddesi'nin göbeğinde süper bir mağaza açabiliriz. İçinde istersek limon satalım.
Tabii
önemli değil.
Tabii.
Evet.
Ama bir mağazanın, lüks bir mağaza kadar bir gideri var bu işin.
Evet.
Ya şimdi izleyiciler, dinleyiciler de haklı. Adam bakıyor 10 dolarlık yıllık 10 dolar sınırsız hosting. Adam bilmiyor ki biz ayda 1000 dolarlık rakamlar harcıyoruz. 100 dolarlık bilmem kaç 100 dolar harcıyoruz hosting'e. Adam bakıyor 10 dolar sınırsız hosting. Tamam, öyle bir masraf kalemi yok. Halbuki bizim en büyük kalemimiz hosting.
Evet.
Masraf kalemimiz.
Yani kullanıcılar ve okuyucularımız, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz hepsi şuna özen göstermeliler bence. Yani bir sitede reklam yer alıyorsa, ya biz de kullanıcı gözüyle bakıyoruz tabii sitelerimize. Ya bilin ki o işlerin dönmesi için. Halen Türkiye'de niş yayınlar diyelim, belirli alanda yayın yapan, özelleşmiş yayınlar para kazanamıyorlar. Bu da maalesef daha başka bir program masaya yatıracağımız bizim ülkemizin, sektörümüzün ayıbı diyelim. Ben şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Bugün PC Labs'ın o rakamları biliyorum çünkü ziyareti bir yurt dışında ki web sitesinde olsaydı benzer incelemelerle vesaire. Aylık ciroları 400 bin dolar civarında olurdu. Bunu söyleyeyim.
Değil mi?
CPM işte reklam fiyatlandırmasından dolayı. Biz bunun 10'da 1'i değil, 20'de 1'i bile değil. Rakamlar çok şey değil ama Türkiye'deki durum hani çok teknolojik, işte iPad geliyor, iPad 2 geliyor, notebooklar zamanında geliyor. İşte siz gidip zincir mağazada en son ürünü buluyorsunuz da size bu teknolojiyi anlatan yayınların durumu yurt dışının belki 20 kat, belki 30 kat, belki 40 kat gerisinde. Tabii. Yani bunu da belirtmekte fayda var diye düşünüyorum.
Yarın öbür gün öyle bir şey olacak ki bu ürünleri tanıtanlar da firmalar olacaklar. Çünkü bunu yaptırabileceğin düzgün yayın kalmayacak. Yani insanların okuduğu kaynaklar firmaların kendi kaynakları olacak. Kimse de kendi malını kötülemeyeceğine göre.
Firmalar bunu istiyor.
Evet,
bize zaten şimdiden bunu teklif eden oldu. Biz hazırlayalım. İçeriği evet, de biz hazırlayalım. Evet. Ama dedik ya, ona advertorial denir. Hani onu da yaparız da. Evet. Hani o inceleme diye çıkmaz. Advertorial diye etiketlenir. Hiç ayıp bir şey de değildir. Etiketlendiği sürece, düzgün şekilde belirtildiği sürece. Advertorial normal bir reklamdan daha güzel içerik. Çünkü evet, normal reklamda işte Asus is great diye çıkıyor. Bir elinde Asus notebook tutan kız var, çıkıyor. Ama o notebook'un advertorial yapıldığında bir iki sayfa teknik özellik yazıyor. Çok daha güzel bir şey. Yeter ki düzgün etiketlensin.
Bizim yaptığımız advertorial'ın normal bir incelemeden tek farkı rakip ürünün olmaması aslında.
Yani o yüzden Özkan'ın dediği gibi reklamlar önemli. Ha tamam, okuyucular da hani izleyicilerimiz, aynı zamanda hepsi okuyucularımız. Şuna da dikkat etsinler. Tabii şimdi kimi sitede hani reklam içinde saçmalamış durumda. Hani bir sayfada 15 tane reklam varsa da hani kendilerini de çok ezdirmesinler ya. Yani hata mesajına bile reklam alan firma var yani. Çok da kendini ezdirmesinler. Beraber güzel günlere yelken açalım. Onlar da biraz fedakarlık
etsin. Güzel bağladın abi. Diyelim ve ben konuyu değiştireyim. Tamam. Facebook'un fırsat işine giriyor olması.
Bu ne demek bu? Yani bu konuştuğumuz fırsat siteleri ne mi giriyor? Ne demek istiyorsun?
Şimdi ben size bir rakam söyleyeyim. Onun üzerine konuşalım. Dünyada en büyük bu işi yapan Groupon firması. Türkiye'deki evet, de mesleği diyelim, şehir fırsatları. Şehir fırsatlarının sahibi, ortağı Groupon'un 2010 senesindeki iş hacmi yaklaşık 870 milyon dolarken 5 sene içinde bu yaklaşık 4 milyar dolara çıkıyor. 5 katı. Yani her sene neredeyse 2 katı büyüme var.
Müthiş.
1,5 katı, özür dilerim. Şimdi böyle olunca tabii bu iştah kabartan bir şey.
Tabii.
Şimdi fırsat sitelerini hepimiz biliyoruz. İşte şuradaki yemek %50 indirimle hop oraya. İşte %50 fön daha ucuz şuradaki yerden alabilirsiniz. Kredi kartını giriyorsun, fırsat satın alıyorsun. Facebook benzer bir iş yapmayı hedefliyor. Ki elinde bu güç varken ben şunu söyleyebilirim. Eğer Facebook bu işe hakikaten cidden kafa yorup ben bu işten para kazanacağım kardeşim derse grup onu da bitirir. Türkiye'de de site koymaz.
Evet.
Yani hani almasına bile gerek yok. Yani pazarı direkt domine eder, alt üst eder. Yapmak istedikleri şey de buna benzer bir şey. Biraz daha farklı bir sistemle gidecekler gibi ama tam detaylar belli değil. Öyle bir şey olursa
şimdi bütün fırsatçılar titriyordur hani başımıza ne gelecek diye.
Ya zaten öyle bir şey oldu ki Levent abi, yani o bir sıçramaydı o sektör. Bir sıçrama oldu. Şu anda yeni açılan sitelere bak, bir fırsat çıkıyor, 5 kişi alıyor, 6 kişi alıyor. Yani bir şey yok yani aslında.
Balon aşırı hızlı şişti her zaman olduğu
bir
gibi.
Bir zamanlarda para verdiği her köşeye bilgisayarcı açılmasına benziyor. Sonra ne oldu? Hepsi battı gitti.
Şekerci açıldı, yok parfümcü açıldı. Bizde evet, böyle bir furya şeyi evet, vardır ya, alışkanlığı vardır ya. Hep şey örnek verir, en eskiden videocu vardı her köşede evet, derler. Hakikaten öyleydi.
Öyleydi.
İşte şimdi de fırsat siteci var. Göreceğiz.
Ya ben bu konuyla ilgili bir hikaye anlatayım aslında. Hani çok kısa bir şey. Fırsat sitelerinden bir tanesinin arkadaşımla yemek yerken bir başka bir grup geldi arkadaşla konuşmak için. İnşaat sektöründe müteahhitlik yapan iki kişi.
Tamam.
Sorular soruyorlar, işte komisyonlar neler, bilmem neler neler, işte firmalar nasıl anlaşıyorsunuz, o da şu da bu da falan filan derken hop ortaklık teklif ettiler. Biz de bu işi yapacağız. Yani bir dakika kardeşim, yani sen bir işini yap.
Yani
sen yani, herkes kendi işini yaparsa
depremde yıkılmayacak bina yap.
Biz yaparız.
Biz siteyi yaparız.
Yani ayıptır.
Sen başka türlü site yap. Web sitelerini biz yapalım.
Bu kadar da aşk gözü olmamak lazım. Yani. Açtığınızda ne oldu? 5 tane fırsat sattınız. Cebinize 1000 lira, 2000 lira aydın fazla para girdi diye çok da şey yapmaya gerek yok yani. sektörü için etmeye gerek yok. Wii'nin dönemi kapanıyor. Yeni maddemiz var.
Ya bu çok ilginç. Bu Industry Gamers diye bir profesyonel bir web sitesi var. Hani sektöre yönelik. Çok kısa aralıkla iki tane böyle yayın yaptı ve bu çok ses getirdi. Birincisinde hani sektörün analiz yapanları kaynak gösteriyorlar. Şimdi şöyle, Wii'nin satışı %24 düşmüş.
2010'da değil mi?
Evet. Çünkü şu var. Wii'nin olayı neydi? Wii'nin grafik üstünlüğü yok.
Çok kötü
oyunları. Basit. Sıradan basit oyunlar. Hani güzel oyunlar da var ama yani sonuçta yine basit. Ama işte Wii'nin bütün olayı kontrol sistemiydi. Ama PlayStation Move geldi. Microsoft Kinect geldi. Wii'nin bütün özelliği gitti. Ve şu anda Wii çok hani karnına çok güçlü bir yumruk yemiş durumda. Hani iki büklüm olmuş durumda ringde. Knockout olmaya doğru gidiyor. Bütün özelliği gitti. Yani bütün özelliği gitti. İşte dolayısıyla hani bir satış, Wii hep çok satıyordu.
Çok.
O çok yüksek satış avantajını da kaybetti.
Aslına bakarsan bu saatten sonra kaybetse de olur. Alan aldı yani.
Yani ve hatta hani bu sektör analizi yapanların bu yorumlarına Electronic Arts oldukça radikal şekilde destek vermiş. Electronic Arts yöneticilerinden birisi yaptığı açıklamalarda Wii'yi PS2 ile PlayStation 2 ile aynı kategoriye koymuş ve şey legacy yani piyasadan kalkmış ürünler arasında koymuş. Çünkü artık şey yok. Hani Wii'den pek bir beklentisi kalmadı firmaların. Ben de gerçi şuna şaşıyorum. Yani Wii gibi HD desteklemeyen bir konsolun bugün de hala satılabilmesi zaten bir mucizeydi. Artık o özelliklerini kaybedince
normal.
Ha işte şey bekleniyor. Nintendo'nun çok hızlı bir şekilde işte artık V2 mi denir? Ne denir? Bir şeyler yeni bir şey. Yani V'yi bir şekilde gençleştirebileceği bekleniyor. Fakat hani
var olan oyun tabanıyla da bu mümkün mü? Çok zor.
Bilmiyorum ki yani V'nin dediğim gibi artık özelliği kalmadı. Hani PlayStation Move V'nin kullandığı sistemi daha güzel kullanıyor. Bir de Kinect var ki başka bir hani aynı işi çok daha farklı ve daha güzel bir şekilde yapan. Hani Wii tamam, Nintendo çok güçlü bir firma. Nintendo aile yönünden çok güçlü. Yani Nintendo'da çok güzel işte Mario'du, bilmem ne, Donkey Kong falan hani çocukları oyalansın diye alabileceğin çok güzel oyunlar var. Hani Xbox, PlayStation için hani çocuk God of War oynasın istemezsin ama Mario ile oyalansın istersin. Dolayısıyla hani Mario bitti, Nintendo bitti gitti diye bir şey yok. Tabii şu da var. Hani şimdi Wii sahibi, bizim izleyiciler çok duygusal bu konularda. Şimdi hani ya şimdi de şey demesinler. Masaüstü PC'ye ömrü bitti dedik. Hakarete varan laflar edilmiş. Şimdi de hani Wii'ciler vay işte cahil herifler Wii'ye öldü dediler demesinler. Yani ölüp gittiği yok tabii ki. Daha yıllarca yaşar. Yeni oyunu da çıkar. Sahiplerine de keyifli günler yaşatır. Ama artık rakipleri de kaybetti. Artık hani bir numarası vardı.
Evet,
o numarası da gitti elinden.
Evet. Birkaç gün evvel yapılan TTNet'in lansmanı vardı. Ne duyurdular? Crysis 2'yi indirimli 59 liradan satma. Nerede satacaklar? Play Store.
Yerli kardeşler gelmiş.
Yerli kardeşler geldi.
Ama Cevat yokmuş. Asıl
evet.
Teknik adam Cevat.
Evet. Şimdi Play Store, biz bunu haftaya videosunu yayınlayacağız. Bu konuyu konuştuk detaylı.
Oyun deposu değil Play Store.
Play Store.
Zaten orada ne dedim, shopping mopping diye de bir laflar görüyorum. İyice bu bir yerden mi satın almışlar bu yazılımı acaba, sistemi?
Yok değil. Ya şimdi işin aslı şöyle. Play Store, yani toplantıda sorulan bir soru. Siz Steam rakibi mi olacaksınız? Denilen şu şey, evet biz rakibi olacağız. Ama ortada ne uygulama var ne şu anda iki tane oyun var. İşte Haziran'a kadar binlerce oyun olacak deniyor. Steam'in sunduğu özelliklerin birçoğunu hiçbirini şu anda göremiyoruz. Yani aslında Play Store'un yaptığı şey şu. Sen DVD almak yerine internetten indiriyorsun. Tek şey bu. Kane'i giriyorsun falan filan. Yani Steam'le bırakın alakası şeyi. Yok. Hiç ilgisi yok. Ya yani şunu dese ki, bizim şikayet ettiğimiz nokta şu. Şunu dese, arkadaşlar ben işte internet üzerinden oyunları indirmenize izin vereceğim. Ama %20 indirimle. izin vereceğim dese yani, tamam. Ama Steam rakibi olacağım deyince bu biraz hani kaçıyor.
Yeni bir dijital dağıtım platformu kurduk dese eyvallah da gerçekten evet. Steam'e rakibiz. Zaten. Hadi ya şaka yapmayalım. Yani.
Steam'e biliyorsun Türkçe desteği de var artık.
Evet.
Yani sadece TTNet değil dünyanın neresinde olursa olsun bir firma o işe girerse direkt karşısına Steam diye bir rakip var.
Tabii ki.
Yani adamlar o pazarı artık götürmüş.
Tabii.
Anlaşmadıkları firma da yok. Gerek yok ve TTNet'in yapabileceği çok şey var Türkiye'de aslında bakarsan. Şu var mesela.
İstersen fikir verme Murat diyeceğim ama. Satarlar sonra onu TTNet'e.
Yani biliyorsun biz Counter Strike oynadığımız yıllarda hiç daha telefonla bağlanırdık. Ama o zamanlar servis sağlayıcılar bir sürüydü. Anet'ler, Türk'ler. Tabii, hepsinin tabii. Serverları vardı. Hepsi ya yani Anet'in serverlarıydık evet, evet. Biz. Şeylerin, servis sağlayıcıların kendi serverları vardı. Şu anda artık yok.
Şey tabi oyun serverı. Hani şimdi
tabii oyun serverı.
Canşan'ın nasıl açtığım oyunun evet, serverları
vardı. Counter Strike serverları vardı zaten. Evet. Başka da pek oyuna yönelmezler. Herkes evet, onu oynadığı evet. için. Şimdi Türkiye'de yurt dışına bağlandığın zaman bir oyun için işte Battlefield olsun, Call of Duty olsun ciddi ping sorunları yaşıyorsun.
Tabii.
TTNet'in yapması gereken böyle bir şeye diğerlerine Steam'e ne fark atabilir? Steam'in de oyun serverları var. Orada da oynuyorsun.
Yani.
Yerel server açmaları lazımdı.
Murat yalnız şu anki altyapıları bunu yapamazlar. İlk başta Steam gibi bir altyapı kuracaksın ki sen bunu sunabilesin daha düzgün bir şekilde.
Yani zorlarsan yaparsın çünkü zaten şöyle bir şey var artık kendi kafana göre de server açamıyorsun. Merkezle anlaşıyorsun oyun firmasıyla. Onların network'üne dahil oluyorsun. Zaten senin altyapını o veriyor. O arayüz olarak. Ama server'ın orada gözüküyor Türk bayrağını yerli server.
Şimdi ben şunu düşündüm Murat. Ya TTNet'in işi mi bunu yapmak? Artı ben neden şu anda huzursuzum biliyor musun? Hı hı. İki gün sonra bir sürpriz Steam yasağıyla karşılaşmayalım.
Evet.
Ya çünkü şey satan da aynı firma, hattı işleten de aynı firma evet. TTNet. İki gün sonra Steam hızlarımız düşer mi acaba? Hani şu YouTube anda tam hızda download ederken Steam'e bağlanmakta aksaklıklar mı yaşamaya başlarız
her
acaba?
Şey bekler. Ama yani TTNet işi değil gibi gözükse de yapması lazım. Yani yapabilir. Öyle bir hizmet sunabilirdi. Server işine girebilirdi. Hiç burada öyle bir şey yok.
TTNet ortak mıdır? Nedir?
Ya TTNet hizmeti bu.
Hizmet.
Ya şimdi şöyle bir şey diyeceğim size. Steam 2000 kaç yılından beri var bu?
Ben bilmiyorum valla.
Yani ben bildim bileli. Var yani. Hani ben
Half-Life 2 ile beraber hayatımıza girdi.
Tamam. Ben şunu söyleyeceğim. Çok basit bir şekilde. Türkiye'de Xbox niye gelmiyor? Çok net cevap var. Türkiye'deki korsan kullanım oranı bu seviyede olduğu sürece Microsoft ben kardeşim Xbox Türkiye'ye getirmem diyor. Türkiye'de korsan kullanım bu kadar yüksekken Avrupa'da korsan kullanım neredeyse sıfır olan yerlerde bile Steam rakibi yokken bir İngiltere'de birkaç rakibi var. Yani böyle bir yerde böyle bir hizmet ne kadar mantıklı.
Yani yapılır.
Kaldı ki Steam Türkçe hizmet
evet.
verirken.
Şöyle şeyler de yok. İşin, sen şunu bekliyor. TTNet alınca işin ucunda işte bir tane size benim söylediğim server. Diğeri sen şimdi bu internet bu oyunları indirmek için kota harcayacaksın.
Şimdi bizim bazı okuyucular da konuşuyor. Çok da hesaplar falan da yapmışlar. Evet. Şimdi Crysis'e indirim yapıyor ama Crysis 8 GB miymiş? 10 GB miymiş? Neymiş?
10 GB.
Kota 4 GB. Evet. Hani 4 GB kotanın ülkesinde online digital delivery denilen işte online oyun dağıtımı yapmak öyle bir komedi ki yani tabii. Bunu böyle printer'dan çıkar az karşına güya
şöyle
çıkar
şey var,
gül yani karşısında.
Fatura kısmında aldığın harcamayı faturaya ekliyormuş mesela internet faturana. Tamam. Şu imkanları vardı yapmamışlar. Ya sen indirirsin kotanı doldurursun bununla.
Değil mi?
Belli zaten sen bunu oyuna resmi olarak almışsın. Düşerlerdi kotandan yani. Ya da daha ilk başta teknik olarak bir sen buna bir şey çözüm bulursun. Ara birim yazarsın. O kotayı hiç yemezdi. Böyle olsaydı evet. Kabul olurdu.
Basın toplansa sorulan soruya da cevaplar şeydi yani.
O da onların problemi gibi bir şey cevap
yani
vermişler
değil mi? Yani şaşkın bir bakış vardı yani.
Hani detayını verelim şey deyince hani bizim bu konuştuğumuz ya 4 GB kotam var oyun 10 GB nasıl çekeceğim sorulmuş da.
Evet.
Hani o mühendisler mi artık ya da yetkililer de hani anlamı böyle olmasa da hani anlam olarak ya işte o da sizin probleminiz gibi bir yanıt vermişler. Ya işte.
Ya da. TTNet işte her abonesine bundan sonra her ay alacağız oyunu ne olursa olsun isterse ilk güne çıksın %10'u bizden desin diye yani yapılacak çok iş vardı. Onun yerine saçma sapan bir şey.
Ya şey öfkelendiriyor insanı hani yeni çıkan bir şeye biz şimdi negatif konuşuyoruz hani klasik bu Muppet Show'da iki tane yaşlı evet. amca var ya her şeye kızan. O duruma düşmeyelim ama beni de Özkan'ı da aynı şey öfkelendirmiş. İşte Steam'e rakibiz.
Evet direkt bu yani.
Hadi canım 40 fırın ekmek ye gel de ondan sonra rakip olursun. Hani saçma sapan konuşmalara şeyiz ve hani kota hani 4 GB gibi komik bir kota rakamı kotanın olduğu ülkede
Sen şimdi, 10 GB'lık işte oyunları internetten şey satmaya çalışıyorsun.
Steam'den de alsan o kotadan gidiyor zaten. İşin tabii. Arasında bir fark yok da. Madem öyle, o zaman o kotadan şey yap, sen çıkart bu oyunu oradan. İndirtme yani, kotamı, yani. Bir fark koy ortaya. Yani.
Murat, bir şey diyeceğim. Sen Türkiye'de oyun server açsın diyorsun da. Evet. Türkiye'deki oyun pazarı çok güçlü olsa Steam kuramaz mı? Buraya. Dakikasına kurur. O kurabilir. İşi yaparlar yani. Hani Türkiye'de kurabilir. Pazar hakikaten ciddi olsa. Yani. TTNet müzik bak, işine girdi de ne oldu şimdi?
Bunu sana niye o örnek verdim? Eğer ben şimdi Kablonet kullanıyorum zaten. TTNet kullanıcısı değilim. TTNet server açsın benim oynadığım favori oyunlarda. Ben anında Kablonet'i bırakır TTNet'e geçerim. Sırf o pinglerimi almak için.
Çünkü ping önemli. Evet. Ping önemli.
Bu kadar net. Bakalım. Eğer açılırsa o pazar büyür.
Yani.
Yani bir de bu site, şunu da söyleyeyim ben. Ürün incelemesi var burada. Oyun incelemesi var. Yani bir oyun sitesi gibi burası.
Benim bu anladığım şey şu. Bu sitenin arkasında şey var. Bir yayıncı, bir kuruluşla bir partnerlik var bence. Hı hı.
Var.
Değil mi?
Şimdi sonuçta bir proje. Yalnız projenin bizim dışarıdan bakış açımızı sonuçta söylüyoruz. Yani bu site oyun incelemeleri var. Benim anladığım şey şu, çok net bir şekilde. Google'dan Crysis 2 aratan buraya gelsin. Sağ taraftaki 80 TL yerine 59 TL'ye görsün. Hop benden alsın. Benim anladığım şey bu arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın. Bunu videoda zaten üstüne basa belirtmiştik. İsterseniz bir sonraki maddeye geçelim.
İzleyeceğiz dikkatle, inceleyeceğiz.
Ülkemizdeki mağaza zincirlerinden bir tanesi olan Satürn, aslında zincir değildi şimdi zincir oldu. Satürn'ün mağazası.
Yeni İstiklal Caddesi üzerindeki mağazası.
Türkiye'nin en büyük.
En büyük. Yani. Daha önce şimdiye kadar en büyük mağaza 6000 metrekareymiş. Cevahir'deki Teknosa mağazasıymış. Herhalde o eski EP Center mağazası.
Hayır, onalım üst katına çıkardılar.
Ha, kat çıktılar.
Tabii.
İşte 6000 metrekareymiş. Bu Demirören alışveriş merkezindeki mağaza 9000 metrekareymiş. İşte Türkiye'nin en büyük mağazasıyım diye giriyor.
Tabii daha tamamlanmamış.
Dün önünden geçtim. Yani daha bir alışveriş merkezi tamamlanmamış haldeydi. İstiklal Caddesi lafta trafiğe kapalıdır. Ama yolda her an ezilme tehlikesi yaşarsın yürürken. Daha da artmış çünkü devamlı mağazaya mal geliyor, kamyonlar geliyor. İki şerit halinde kamyon bekliyor
zaten
caddede.
O istiklerin taşları kaç kere değişti? Daha nasıl kırılıyor? Sen zannediyorsun yani. Ne adi taş döşemişler, bak nasıl kırılıyor.
40 tonluk kamyon giriyor.
Belediyenin belasını versin diyorsun yani. Da gece molos taşınıyordu.
Yani işte 40 tonluk kamyon geçiyor üzerinden. Bakalım.
Önünde kumlar var, camlar tozlu.
Bakalım. Yani Satürn, şimdi MediaMarkt bir belli bir kendine yer edindi. Electroworld yine edindi. Darty yani bulunduğu yerlerde kendilerini kabul ettirdiler. Teknosa zaten çok iyi gidiyor. İşte Satürn.
Ya sektör içinden bu arada Darty ve Electroworld ile ilgili yani çok da duruşları iyi değil diye şeyler geliyor, bilgiler. Onu da söyleyelim.
Darty özellikle hani çok güçlü durumda olmayabilir ama sonuçta hani hepsi var. Bir de Satürn geldi. Bakalım hani sadece şimdi bütün bu, biz bu tanıtıma gitmedik. Davet vardı ama hani uygun olmadı, gitmedik. Gidilmiş. Yapılan sunumlarda falan hep şu metrekarenin üzerinde durulmuş. Ve yayınlanan haberlere bak internette. Büyük mağaza açıldı. Da ne var içeride, ne var? Her marka, yani, evet. Büyük mağazada her marka mı var? Yani. Nasıl bir servis ağı var? Ne demo odaları mı var? Mesela hani hi-fi ekipmanlarda dinleyebileceğiz mi? Bir Kinect'i oynayabileceğiz mi?
Bir 3D projektörleri görebilecek miyiz?
Yani hep büyük. Bu tekrarlanmış. Bakalım bir gidelim, ziyaret edelim.
Vallahi abi ben en çok istiklerinin taşlarını merak ediyorum. Bir daha döşeyeceklermiş çünkü. Onun herhalde. Faturasını kime kesecekler? Ben
herhalde.
Umarız Satürn'e keserler. Önündeki taşlar için en azından. Asus'un toplantısına gittin abi bugün.
Evet.
Tablet bugün ve cep telefonuyla ilgili.
Asus'tan ilginç haberler var. Asus Türkiye'ye bir yetkili atamış. Daha önce Hollanda'dan bu yöneticiliği yapan bir uzak doğulu bir yetkiliyi Türkiye'ye atamış ve artık Türkiye'de yaşayacak.
Evet.
Çünkü Asus Türkiye'yi mobil ürünlerde bir merkez haline getirmeye karar vermiş. İsrail'e Türkiye üzerinden iş yapacak. Kuzey Afrika'yla iş yapacak. Tabii Kuzey Afrika kaldı mı yani hepsi kan gölü halinde ülkelerin ama onlar da farkında bunun. Ama hani Türkiye'yi merkez haline getirmeye karar vermişler. Sadece notebook ve dizüstü bilgisayarlar, netbooklar, tabletler ve telefonlar için konuşuyorum. Hani komponent kısmında bir bugün konuştuğumuz yetkililer komponent kısmıyla alakalı değillerdi. Asus %9 pazar payı varmış mobilde Türkiye'de. %12 hedefliyorlar.
Kadroyu büyütmek planları var. Yatırım yapma planları var ama şu anlamda, hani bir üretim falan anlamında değil de, hani teknik ekiplerini ve pazarlama yönetim ekiplerini güçlendirme planları var. Tabletler, beklenen, merakla beklenen Asus tabletler Q3, yani yılın 3. çeyreğinde geliyor. Biraz gecikmeli geliyor ama Türkçe gelecek. O dediler ki diliniz, adam açık açık hani yetkili çok güzel bir şey söyledi. Diliniz Türkçe olsaydı aynı tarihte gelecek. İngilizce olsaydı, İngilizce konuşuyor olsaydınız aynı tarihte, dünyayla aynı tarihte gelecekti dedi ama Türkçeleştirileceği için bir gecikme var denildi. Android 3.0'lı tabletler geliyor. Asus özellikle hani buna önem vermiş. Bir Windows Premium, 7 Premium kullanan çok üst bir tabletleri var. Şimdiden çıkmış durumda ama Asus'un daha çok önem verdiği tablet Transformer diye bir şey. Bunun da özelliği tablet ama bir dock var, klavye var. Masa üzerine koyabildiğin opsiyonel. İstersen o tableti sanki notebook'un ekranı gibi o klavyenin üzerine takıyorsun, klavyeden çalışıyorsun. Ama opsiyonel o klavye. Transformer diyorlar. Bundan çok mutlular. Yani daha bu genel herkese yönelik pazarlayacakları bu. Bir tane de kayar, hani bazı telefonların böyle klavyesi kayıp çıkar ya, o şekilde kayar klavyeli bir tablet geliştirmişler ama ben sevmedim onu. Genelde o şu, yani tabletin onun klavye olmaması yani lazım. İşte ama sevindim, hani Asus Türkiye pazarına inancını arttırmış ve hani artık bu pazarın uzaktan yönetilemeyeceğini, birebir burada olunması gerektiğine karar vermiş.
Teoride iyi de acaba gelen kişi Türkiye pazarının gerçeklerini ne kadar bilecek?
Öğrenecek. Evet. Kısa sürede öğrenecek. Çünkü hani Asus ekibiyle tabii birlikte olacak. Öğrenecek.
Ben şunu söylemek istiyorum bu Android olayla ilgili. Sony Ericsson'da çok bahsetmek istemiyordum Sony Ericsson'la ilgili. Onlar da Android'le beraber biz öyle bir geleceğiz ki Türkiye pazarında lider olacağız cep telefonu pazarında diye bu hafta toplantı yapmışlar.
Ama
mışlar diyeyim ona. Asus da aynı şeye dayanarak, yani Android'e sırtını dayayarak biz çok güçlü olacağız iddiasındalar. Tabii haklılar. Arkada Android varken, çünkü Asus'u biz niye tercih cep telefonunda pazarda tutulmadı? İşletim sisteminden dolayı. Çok kötü işletim sistemleriyle geldi. İşte P525, P535 tutuldu telefonlar. Hani GPS kablosu da hep birisi bir arada olmasından dolayı. Windows Mobile telefonlar. Android ile beraber bir şey yaparlar. Ben umutluyum Asus'un bu hamlesinden. Android 3.0 da güzel bir hamle. Rakiplerin hepsi hemen hemen aynı tarihlerde getirecek. Yani Lenovo'sundan Asus'una işte birkaç marka daha var. Bir Acer belki daha erken davranabilir Android'li tabletlerini getirirken. O taraf ne olacak görelim. Sony Ericsson olayı da ilginç. Toplantı yapılıyor Türkiye'de. Birçok online basın çağrılmamış.
Şey sloganıyla dönüyor. Hani çünkü hakikaten bir süredir yoktu.
Evet.
Pazara dönüyor.
Evet. Sonra basından bir arkadaşımız da hani ona davet gelmesine rağmen toplantıya gitmiş. Normalde nedir? Basından birisi geldiyse merhaba hoş geldin. Buyurun arkadaşlar. Hani, yani, buyurun dinleyin.
Sonuçta diye. Gizli NASA'nın bilgileri verilmiyor. Evet. Hani.
O arkadaşı kapıdan içeri almamışlar. Şimdi bu ürkütücü bir şey. İlgili PR ajansının da bu konuyla ilgili düzgün bir açıklaması yok. Açıkçası ben de telefonda konuşmaya biraz rahatsız oldum ilgili PR ajansıyla.
Ben görüştüm. Ne dediler biliyor musun özetle? Yani öz anlam olarak. İşte şey, yani çok kısıtlı, hani hafiften hani böyle seçkin bir davetli kitlesi çağırdı. Ya yani bu defa sarf etmediler ama söylediklerinin anlamı çok kısıtlı bir şey. 100
tane sitesi var sanki Türkiye'de de.
Ya yani işte 4-5 kişi çağrılmış. Ya onların hatası şu oldu. Hem 4-5 kişi çağırıp mini bir toplantı düzenliyorlar ama bir yandan da bu bütün basında yer alsın istiyorlar. Yani
tabii.
Beni davet etme, basın davet zamanı beni yeteri kadar değerli bulma ama haberi de çıkartmam için yeteri kadar değerli bul. Olmaz tabii. Ama şimdi ne yapayım? Arkadaşlarla işte konuşuyoruz, diyorlar ki ya bir yanlışlık oldu. Tamam, o durumda da hani adamın gırtlağını sıkamıyorsun. Hani peki diyorsun. Peki hani ne yapacaksın? Hani bir hata oldu. Ama hatalar.
Levent abi, ben sana şunu söylemek istiyorum. Çok net. Bu sektörde PR işini yapan firmaların basınla olan ilişkisini yürüten firmalar Türkiye'deki 5 tane web sitesindeki çalışanı tanımıyorlarsa çalışmayın kardeşim. Ya bu kadar net.
Tanımıyorlar.
Ya bu ne kadar ayıp bir şey ya. Senin ürününü tanıtan siteleri, senin haberini çıkartan sitelerin O insanı tanımıyorsun. Bu ne kadar ayıp bir şey yani.
Siteleri takip etmiyorlar. Okumuyorlar.
Ya çok olay var. Biz bunları anlatsak destan olur.
Yani inceleme yapıyorsun, önüne koyuyorsun. Adam anlamıyor ki. Hiç teknik bilgisi yok. Ya okusa ne olacak? Anlamayacak ki.
Ya firmalar kendi kendilerine çok ciddi zararlar veriyorlar. Son Ericsson bu son olayda hani şahsen benim sevdiğim markalardan bir tanesi çok ciddi bir şekilde bir olumsuz şey bıraktı bende. Yani çok net.
Evet.
Yani sonuçta biz çevresinde satın alma konusunda karar verdiren insanlarız. Yani doğru. Böyle bir markanın böyle bir politikası olamaz yani. Çok şey geldi bana, itici geldi.
Kapıdan döndürülme olayı büyük bir PR skandalı.
Skandal kesinlikle.
Sonuçta çünkü içeride ben buna benzer bir skandala daha başka bir firmada daha önce şahit oldum. Orada da bir arkadaşın dışarı çıkartıldığını gördüm. Yanlış çünkü şöyle verilecek bilgiler hani Pentagon'un en gizli uçağının planları değil yani. Ne, hani orada tanıtılan telefonun her şeyi internette iç yapısına kadar var. Yani hiçbir şey hiçbir gizliliği olmayan şeyler. Dolayısıyla bu aşırı böyle gizlilik tavırlarına girmenin bir anlamı yok. Şeyi zaten görüyoruz. Gizlilik anlaşmasıyla imzalanan bilgilerin ne hale geldiğini zaten görüyoruz. Yani
bilmiyorum. Ericsson toplantısı çok özeldi de bir saat sonra niye basın bülteni gönderiyorsunuz?
Yani
madem bu özeldi gönderme. O 4 kişi tüm Türkiye basında duyursun hadi kolay.
Bu kadar. Bir de bunu yapan acemi yeni kurulmuş bir ajans değil. Bunu yapan ajans Türkiye'de PR'ı başlatan ajans deniyor. Ne bileyim ya. Yani şimdi bu konuları böyle dile getirince de sanmayın kötü ki adam. Biz için biz kötü problem adamlar, kaka çocuklar olarak etiketleniyoruz. Hani böyle konuşuyoruz ama sanmayın ki bizim için iyi oluyor bu. Ama birilerinin de konuşması lazım. Konuşulmadığı için böyle oluyor zaten.
Ha işin şey tarafı da basın kendi arasında bunu konuşur. Dışarıda gelince herkes... Ya
basın, Özkan maalesef IT basını geliyor. Şimdi şurada... İki meslektaşımız daha olsa bütün fikirlerimize katılır. Ama hadi mikrofonu da bizimle birlikte konuş desek kaçacak yer ararlar. Maalesef.
Bu üzücü bir durum bizim açımızdan. Son gündem olayımız MS Points olayı. Levent abi senden dinleyelim bunu.
Ya bu eğlenceli bir şey. Şu Microsoft'un Xbox Live'de kullandığımız puanları var. Hani para geçmiyor orada daha çok. Puan, parayla puan alıyorsun. Puanla da oyun falan alıyorsun. Bunun bir hani parayla bir şifre 20 basamaklı yanılmıyorsam bir K alıyorsun. Bunun algoritmasını kırmışlar ve K üretmişler. Fakat neyse ki ürettikleri K'ler 160 puanlık yani 2 dolara denk düşen. Normalde 1600 puanlık 20 dolarlık paketler alıyoruz. 2 dolarlık böyle promosyon K'leri varmış. Bunların algoritmasını kırmışlar. Hani 20-30 tane K'yi kullanarak... Adamlar bu nasıl üretildiğini çözmüş reverse engineering'le, geri mühendislikle. Üretmişler birazcık key, arkada atmışlar işte internetten falan. İlk önce şey diye çıktı haberler, işte milyon dolarlık key ürettiler. Hani sahte para bastılar bir anlamda, sahte sanal para bastılar. Ama sonra hani Ars Technica yine her zamanki gibi, bu hani popüler işte Engadget falan gibi bu işin televolesini yapan bilişimin siteler, büyüttükçe büyüttü. Milyon dolarlık zarar bilmem ne. Sonra tabii işte Ars Technica geldi. Adamlar her zaman kendi teknik şey yapılarıyla bir kere şeyi çözdüler. Bu algoritma en fazla şu kadar dolarlık key üretebiliyor. Yani kaç key üretebildiğini buldular. Hesapladılar. En fazla şimdi yanılıyor olabilirim ama 45 bin dolarlık mı ne zaten key üretilebiliyormuş en fazla. Hatta galiba daha da az. İşte hani şey değil, yani o kadar önemli bir rakam değil. Microsoft zaten hani iptal etmiş şeyi bulmuş. Ha satılan keyleri yalnız şöyle, üretilmiş keyler Microsoft'un iptal etmesi imkansız. Çünkü hakikaten legit yani yasal yani o keyi Microsoft sen keymaker'la mı ürettin, satın mı aldın ayırt edemiyor. Dolayısıyla hani dağılan keyler dağıldı ama hiç öyle felaket falan değil. Sadece ilginç, hani yarın öbürsü gün Microsoft'un asıl key üretme algoritması kırılırsa o zaman Microsoft için global felaket olur.
Evet.
Artık işte bu zaten işte kırıcılarla firmalar arasındaki yarışın farklı bir boyutu oldu.
Evet. Gündemimiz burada bitiyor. Teknoseyir'de neler oldu bu hafta onlardan da biraz bahsedelim aslında.
Senin bir hafta önce bir okuyucu dileğini dile getirmiştin. Çalışıyoruz demiştin. Evet. Sözümüzü tuttuk.
Evet. iPad ve iPhone'larda artık
varız.
Desteğimiz var. Evet. Aynı zamanda da iTunes'ta da varız, varız podcast olarak.
Hatta lütfen abone olsunlar bizim, evet, iTunes yayınımıza.
Evet, abone olup fikirlerinizi orada belirtirseniz iTunes'ta seviniriz.
Niye? Çünkü orada belli bir rating almak lazım ki üst sıralarda çıksın, bunu da söyleyelim.
Tabii ki, tabii, evet, ki, tabii ki. Artı onlar için de şu yararı var, otomatik gelecek yani cihazlarına.
Kaç tane şeye ihtiyacınız vardı? Kaç onaya? 50 miydi?
Yani galiba 20 civarında bir oylama olursa eğer...
bize destek olmuş, evet, olurlar.
Epey destek olacaklardır.
Ve artık iPhone'dan seyredebiliyorlar. iPad'den, çünkü ben bu cihazda sahip olmadığım için sizden, evet, öğrenmek zorundayım. Ama bana devamlı gelen taleplerdi. Hı-hı. Seyredebiliyorlar.
Aynı şekilde yorum yazarken sayfa kendini yeniliyordu gönder tuşuna bastıktan sonra. Artık video izlerken herhangi bir şekilde yorum yazabilirler. Sayfa yenilenmeden Ajax'la artık kolayca, tamam, yorum yapılabiliyor.
Ve çok hızlı şekilde kullanıcıların talepleri karşılanıyor.
Tabii tabii. Kesin her şeyi dinliyoruz. Dinlemiyor gibi gözüküyor olabiliriz ama dinliyoruz her şeyi. Evet. Podcast'lere de, yani MP3 dosyalarımıza ID3 taklarımız da geldi.
Geldi.
Tamam. Artık programın ismi, sitenin ismi hepsi doğru şekilde yazıyor.
Tamam.
Gelişmelere tabii devam edeceğiz.
Bize yani yorumları kesmesinler.
Kesinlikle. Hep dinlemedeyiz.
Zaten önümüzdeki hafta bir de bu yorumlar üzerine bir program yapalım.
Evet.
Gelen talepleri hani değerlendirelim. Çünkü çok ilginç talepler de var. Biz de TeknoSeyir'e katılmak istiyoruz.
Yani talebi çok var, fazla okuyucumuz
yani
var.
Birden fazla bu.
Evet.
Hoş bir şey aslında.
Evet.
Bunları da konuşalım.
Yenilikler gelecek. Takip etmenizi öneririz. Arkadaşlar, isterseniz programı kapatalım.
Bu haftalık bu kadar yeter.
Önümüzdeki haftaki değerlendirmelerle görüşmek üzere. İyi günler.
Hoşça kalın.